Meraklısına Bilim'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Bilim Akademisi üyesi ve Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersin Yurtsever. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Bugün kuantumdan bahsedeceğiz sizinle.
Evet, evet.
Öncelikle aslında kuantum nedeniyle başlayalım istiyorum. Çünkü çok karıştırılan, biraz da suistimal edilen bir alan. İşte istediğiniz aşka nasıl ulaşabilirsiniz, istediğiniz kariyere nasıl ulaşabilirsiniz, kuantumla bunu yapın, işte kitaplar, kurslar, eğitimler, bir sürü şey var ve hep kuantumla yapıldığını iddia ediyorlar. Bunun gerçeği nedir?
Tamam. Şimdi televizyondaki açık oturumlarda benim çok dikkat ettiğim bir şey var. Açık oturumu yöneten kişi bir soru soruyor. Fakat konuşanın da hep önceden söylemek istediği, hazırlandığı bir cümle var. Evet, illa ki bunu bilim adamları da yapıyor, politikacılar daha çok yapıyor. Şimdi ben de size aynı şeyi yapayım. Kuantum ne değildir'den önce bu konuşma ne değildir onu ben söyleyeyim. Bu konuşma bir kuantum teorisini öğretme dersi değil. Bunu böyle 45 dakikada yapmamız mümkün değil. İkincisi, bu konuşma kuantum teorisindeki en son gelişmeleri anlatma da değil. Ben ilk defa kuantum teorisiyle 1968-69 yıllarında tanıştım ve bu aşağı yukarı 50 yıllık bir süreç. Bu 50 yıl içinde bir sürü şey öğrendim, duydum, konuştum. Benim bu dünyada bir gezintimden bahsetmek istiyorum. Bunu bu şekilde koyalım ki insanlar hayal kırıklığına uğramasınlar. Şimdi sizin sorunuza gelelim, kuantum ne değildir diye. Bu biraz benim hobim olmaya başladı. Boş bir vakitim olduğunda kuantum dünyasında en son neler oluyor diye, bu sizin bahsettiğiniz kuantum dünyasında. Ve çok enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi kuantum ileride de belki konuşuruz ama çok gizemli bir kelime. İnsana pek çok şey çağrıştırıyor. Çekici bir kelime. O nedenle bu çekici kelimeyi kullanmak istiyor insanlar. Şimdi sizin bir şirketiniz var, bu şirketiniz adında kuantum koyuyorsanız bunda hiçbir sakınca yok. İşte kuantum saatleri var galiba. Ama siz bu kelimeyi alıp birilerini kandırmak için kullanıyorsunuz. O zaman bu biraz kandırmacıya, sahtekarlığa giriyor. Benim de rahatsız olduğum şey bu. Şimdi şöyle bir bakınca son günlerde birkaç şey rastladım. Örnek vermek istiyorum. Bunlardan çok sayıda var. Bir tanesi kuantum diyet. Bu diyet televizyonda da çok çıkan ve bir tıp mezununun anlattığı, söyledi, yazdı. Kitaplardan bazı alıntılar yaptım. Ve notlarımı da aldım ki yanlış bir cümle kullanmayayım diye. Şimdi der ki bu arkadaş, beslenmenin hücre içindeki ayrıntılarının atom altı seviyede ele alınmasına kuantum beslenme deniliyor. Yani bir kere beslenme ile kuantum teorisi arasında eğer bir ilişki varsa da bu ilişkiye daha henüz kimse ulaşmadı. Onun için bu bir şey, doğru değil. Bir tek hücrenin biyolojisini çözdüğünüzde bütün hücreleri koruyabilirsiniz. Biyoloji bilen, moleküler biyoloji bilen herkes bu öyle bir saçma bir şey olmadığını görür. Daha sonra diyor ki, özellikle hücredeki enerji üretim işi tamamen kuantum biyolojik atom altı olaylar ile gerçekleşiyor. Yani bütün kimyasal reaksiyonlar atomlar düzeyinde, moleküller düzeyinde olur. Atom altı deyince burada da bir kafa karmaşıklığı var ama devam ediyor. Biz elmadan bir ısırık aldığımızda o elmanın en son hali artık atom altı bir yapı oluyor ve elektron dediğimiz atom altı yapı enerjiye dönüşüyor. Yani insan öyle bir çenesi var ki elmayı bir ısırıyor, atomlarına, elektronlarına paylaşıyor. Hiçbir reaksiyon, hiçbir kimyasal tepkime de elektronlar böyle atomlar parçalanmaz. Ha bir elektron verilir, alınır, bu tarz şeyler olur ama bu bahsedilen, yani elma enerjiye dönüşmek için vücut içinde elektronuna kadar parçalanıyor, bilimden son derece uzak bir ifade ve bunu söyleyenin bir üniversite mezunu olması da ilginç.
Yani madem ağzımızla parçalıyoruz, atom parçalamak için böyle sarkisellerdir, uğraşıyoruz.
Hiç buna gerek yok yani, bir ısırıyorsun her şey oluyor. Başka hoş bir tanesi kuantum aşk üzerine. Kuantum aşkı, kuantum fiziğini aşk hayatını adapte etmeyi sağlayacak yöntemlerle ilişkisi olan ya da olmayan herkesin hayallerini kurduğu o sonsuz, derin ve tatmin edici aşkı yaşamak için yol gösteriyor. Yani kuantum fiziğinde böyle bir yol varsa biz aşağı yukarı kuantum fiziğinin ortaya çıkışı değişik tartışmalar ama 100 yıla yakın, 100 yıl civarında şey, hatta 100 yılı geçiyor da olabilir tanımınıza göre, böyle bir şeyi daha ki şu ana kadar kimse bulamadı. Kuantum başarı demiş bir arkadaş. Bütün bunlar web sitelerinden alınmış cümleler olduğu gibi. Kitaplarını almadım. Yani bu kitapları alacak kadar param yok benim. Onun için sadece web sitesindeki tanıtım yazıları. Kuantum başarı, bilincin kuantum işleyişiyle ilgili bilgilerle hem profesyonel hem de kişisel yaşamda başarıyı ve mutluluğu yakalamanız için yol gösteriyor. Bilincin kuantum anlayışı ne demek ben anlamıyorum. Bunu bu şimdi kuantum teorisi daha sonra konuşacağız. Aslında her şeyin teorisi gibi düşünebilirsiniz. Ama bu kuantum teorisini uygulamak için elimizde çok kısıtlı imkanlar var ve bunu uygulayabildiğimiz yerler var. Uygulayamadığımız yerlerin miktarı çok çok daha fazla. Yani bilinçle kuantum arasındaki ilişkiyi ben hiç göremem. Benim torunumun torunu da göreceğinden emin değilim. Kuantum yaşam koçluğu. Burada mesela der ki arkadaşlar, bu bir şirketin tanıtımı. Klasik fizik, madde katıdır, en küçük madde birimi atomdur, atom parçalanamaz demiştir. Ancak parçalanamaz denilen atom bir gün parçalandı. Bu parçalanmanın kuantumla hiçbir alakası yok. Tamamıyla deneysel bir çalışma. Fizikçiler katı madde bulmak adına atom ve atom altını incelemeye başladılar. Ancak katı olan hiçbir şey gözlemlemediler. Bu devenin hikayesi gibi, ne tarafı doğru şey yok. Her şey sıkıştırılmış enerjiden oluşmaktaydı. Böyle bir kavram yok. Yani sonuç değil, deney değil, böyle bir kavram yok. Devam ediyorlar. Max Planck, ışığın eskiden olduğu gibi doğrusal değil, kesikli paketçiler haline gittiğini gözlemlemiştir. Doğrusal ve kesikli birbirinden tamamıyla farklı, alakasız kavramlar, biri birinin tersi değil. Daha güzeli şey diyor, fizikler madde altını ve ışığı incelemeleri sonuçta kuantum felsefecileriyle aynı noktada buluşmuştur. Yani diyor ki arkadaş, teori ile felsefe aynı zamanda oluştu. Bu böyle değil. Bu kesinlikle alakası yok. Ve böyle devam ediyor. Aslında bir tane, bu biraz daha eski bir yazı. Ben bunu bir yerde bulmuştum. Metroda asılan ilanlar vardır. Orada yaşam görmüştüm. Ve bir kitabın şeyiydi. Çok güzel, çok hoş bir ifade. Diyor ki, bence en büyük kuantum aşk kuantumudur. Aşk tutkudur. Ve aynı kelimeler, hiç dokunmadım şeyine, gramerine. Benim de enerjiyi bilmiyorken eşimin hayatına ve evliliğime kattığım yanlışlar oldu. Oysa tüm dünyada kuantum teorisi artık beyin gücümüzü ve benliğimizi keşfetmek amacıyla kullanılıyor. Yani tabii ki yok. Daha sonra devam ediyor bu yazar. Latince quanta, yani kaç sözünden gelen kuantum, atomların sıçrayışı ve bir yerden bir yere kaçışını ifade ediyor. Şimdi burada çok güzel bir şey var. Google Translator kullanılmış gözüküyor. Çünkü kuant hakikaten Latince'de kaç demek. Ama bu kaç, esprisi yaparım, hep İtalya'ya giden ilk Türk turistlerin öğrendiği kelime quanta costa'dır, kaça bunun fiyatı diye. Buradaki kaç, miktar ifade eden bir deyimdir. Yani atomların sıçrayışı ve bir yerden bir yere kaçışıyla kuanta kelimesinin tabii bir şeyi yok. Şimdi bütün bunlar gibi eğer bakarsanız webde, literatürde o kadar çok yayın, o kadar çok kitap, o kadar çok ders var ki ama bir takım insanlar bunlara para vermek istiyorlarsa bunların yapacak bir şeyimiz yok. Acaba toplantı resmini alabilir miyiz?
İlk resimde.
İlk resim toplantı resmi olacak. Bir konferansın resmi vardı. Evet. Şimdi bu İzmir'de yapılmış, bundan bir miktar önce yapılmış. Kuantum yaşam koçluğu gibi bir konuda bir konferans, gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu. Biz bilimsel popüler bir konferans yaptığımız zaman 30-40 kişi geliyor, 100 kişi gelirse çok mutlu oluyoruz ama bu konferanslarda insanlar doluyor.
Hayallerini gerçekleştirme vaadi var bu tarz şeylerde. Ben patladı dönemi hatırlıyorum, liseye hazırlandığım dönemde, o secretler falan çıktığında. İşte şey diyorlardı, gidiyoruz çalışıyoruz ama bunlar yeterli değil, odamıza gideceğiz, okulun resmini asacağız. İşte bize okulu hatırlatan bir şeyler asıp işte enerji göndereceğiz. Enerjiyle işte okulu kendimize çekeceğiz. O puanı yapacağız biz. Çok anlatılıyordu mesela.
Şimdi bunu siz böyle düşünüyorsanız bunda hiçbir sakınca yok. Yani kendinizi pozitif bir düşünce yüklüyorsanız ve bunun işe yarayacağını düşünüyorsanız ki yarayabilir de. Buna hiçbir şey yok. Ama ben size gelip dersem ki bunu
söylüyor.
Hem kuantum altında hem onun ötesinde bunu asarsan İşte istediğin üniversiteyi kazanacaksın. Ben de sana bunun yolunu göstereceğim diyorsanız bu bir dolandırıcılığa giriyor. O nedenle bu tarz yaklaşımlarda insanların dikkatli olması lazım. Yani şunu sormak lazım. Böyle bir sistemde ne kadar başarıya ulaşılmış? Yani siz ne yaparsanız yapın aslında rastgele olarak bir takım siz en iyi üniversiteyi düşlüyorsunuz. Bütün öğrenciler aynı yeri düşlüyor. Bunların bir kısmı orayı kazanacak. Onun için ne yaparsanız yapın bu şey kazanılacak. Ama bu o teorinin, o dersin, o kursun yaradığı anlamına gelmiyor. Eğer böyle bir şey yarıyorsa benim de haberim olsun, ben de bunlara gideyim. Şimdi aslında dün tekrar webde bakarken daha rahatsız edici bir şey gördüm ben. Şimdi alternatif tıp günümüzde çok gündemde. Pek çok yerde, bunların içine üniversitelerde dahil olmak üzere, alternatifin tıbbın çalışıp çalışmadığı konusunda şeyler var. Şimdi ben tabii tıptan çok uzak birisi olduğum için alternatif tıp konusunda bir yorumda bulunmak istemem. Fakat bu alternatif tıp altında incelenen bir homeopati diye denen bir olay var. Homeopati aslında atomlar, moleküller bilinmeden önce ortaya atılmış, ona 17. yüzyıl falan olması lazım. Zannedersem de bir İsveçli tarafından ortaya atılmış bir fikir. Diyor ki bir ilacı alın, bu ilaç sizi iyileştirebilir ama bu ilacın aynı zamanda toksik özellikleri de var, zehirler de sizi. O zaman ne yaparız? Biz bu ilacı daha seyreltiriz, daha çok su katarız ve toksik özelliğini ortadan kaldırmaya çalışırız. Bu son derece mantıklı bir fikir, nitekim de uygulanan şeylerden biri. Ama homeopati diyor ki bunu diyor siz defalarca yaparsınız, o kadar çok yapacaksınız ki bu suyun içinde bu molekülden bir tane, iki tane kalacak veya hiç kalmayacak. Bu durumda bile su o molekülün özelliklerini hatırlayacak ve sizin iyileşmenize yardımcı olacak. Şimdi böyle bir şeyin bilimsel olarak kabul edilmesi akla ziyan bir karar. Yani siz onu o kadar seyrelteceksiniz ki su bunu hatırlayacak. Bir ara aslında bilimde şöyle bir şey çıktı da çıkmadı da değil. Suyun hafızası diye bilimsel bir takım deneyler ortaya çıktı. Bundan herhalde 15 sene falan önce. Fakat sonra bütün bu deneylerin aslında öyle olmadığı ortaya çıktı. Hakikaten suyun öyle bir hafızası falan yok. Yani su olduğu kabın şeklini hatırlaması diye bir şey söz konusu değil. Hatırladığı şey genellikle çok çok kısa zamanlardaki yapılar. Şimdi homeopati de hatta diyorlar ki yani suyu koydunuz kaba, ondan sonra döktünüz, kabın cederlerinde kalan maddeleri bile üzerine su ekleseniz gene aynı özelliği gösterir. Bunların hiçbir şekilde bilimsel olarak açıklanması mümkün değil. Ve olmadığı da açık, son derece açık. Şimdi bu homeopatiyi kullanmak, desteklemek bir olay. Fakat bunu kuantum teorisiyle ilgilendirmek daha büyük bir yalan. Yani aşkı kuantum teorisiyle ilgilendirirseniz ne olur? Yani komik olur. Ama kimseye bunun zarar olmaz. Kimseye zarar olmaz. Ama kuantum entanglement dediğimiz karmaşık bir kavram var. Bunu alıp kuantum entanglement var, o halde homeopatide de aynı şeyler oluyor demek, insanlara düpedüz yalan söylemek ve dolandırıcılığa gitmek. Bunlar zararı olmaya başlayan şeyler. Dediğim gibi yani hastalığı bu şekilde iyileştireceğini düşünebilmek şey. Ama bunun maalesef bütün dünyada şeyi çok, takipçisi çok. Bir sürü ilaçlar böyle satılıyor. Ama dediğim gibi bir doktor olmadan sadece bir bilim insanı olarak böyle bir şeyin çalışması mümkün olmadığını söyleyebilirim.
Ben gayet söyledikten rahatlıkla sonra baktım internette ama Sağlık Bakanlığı'nda bunun uygulanmasıyla ilgili direktifler var. Şey diyor, sertifika alınması gerekiyormuş. Bunu yapabilmek için öyle de artık sertifika vermeye de başlamışlar.
Şimdi seyrelti yapmak için biz genelde üniversitelerde birinci sınıf öğrencilerini bir seyrelti nasıl yapılır? İlk bunu öğretiriz laboratuvarda. Onun için seyrelti yapmanın için sertifika alma falan gerek yok. Ama homeopatinin bizim anlamadığımız, bizim üzerimizde çok derin bir tekniği varsa bir şey diyemem. Ama yani nasıl olabilir diye ben düşününce aklıma bir şey gelmiyor.
Şimdi buradan artık bir gerçek kuantum teorisi nedir, ne değildir oraya artık gelelim. Nasıl da oldu hikayesi nedir? Bir de en son şunu da sormak isteyeceğim. Bu teoriyi, bu işte aşka, eğitime bilmem neye nasıl bağladılar? Nasıl bir bağlantı kurdular da bunun için bu kullanılıyor, bu isim kullanılıyor?
Önce bağlantıyı söyleyeyim. Tabii. Bağlantı tamamıyla kuantum kelimesinin bir reklam aracı olarak kullanılması. Ha. Yani bütün bu düşünsel kavramlar, yaşam koçluğu, pozitif düşünce, pozitif enerji, aşk, diyet, bütün bunlarla kuantum mekaniğini, diyeti belki beslenmeyle ilgili olduğu için gene bir takım kimyasal tepkimeler falan var. Onu bir tarafa ayırayım. Bütün öbürleriyle kuantum teorisinin yakından uzaktan hiçbir alakası yok. Onun için bunun kullanımı tamamıyla bir, dediğim gibi, dolandırıcılıktır bana sorarsanız bilimsel açıdan. Şimdi kuantum teorisi nasıl doğdu da bu sözcük ilk defa İngilizce'de de 17. yüzyılda falan biliniyormuş kuantum. Planck bunu demin arkadaşların, felsefeci arkadaşların bahsettiği gibi küçük bir enerji birimi olarak tanımlıyor. Kuantum buradan geliyor. Şimdi teorisi nasıl doğdu derken burada kritik bir kelime teori. Kamuoyunda çok yanlış kullanılan bir kelime teori. Aslında yalnız Türkçe'de değil, başka dillerde de aynı yanlışlık oluyor. Bilhassa bunu biz evrim tartışmaları sırasında çok duyduk. Şimdi çıkıyor birisi diyor ki, büyük bir insanımız, o da bir teori. Şimdi teori ile bilimsel teori arasında bir fark vardır. Teori diye bir insanın yaşam boyunca çalışmalarından, ondan sonra izlenimlerinden oluşturduğu bir fikirdir. Bu benim teorim deriz. Bu bilimsel bir teori değil. Bu benim gözlemlerimde. Buna ben böyle baktım, böyle düşünüyorum. Bunun gereği budur deriz. Bilimsel teori ise tamamıyla gözlemlere dayalı. Kurduğunuz hipotezlerin bu gözlemlerle yapılması, test edilmesi ve bunun sonucunda doğruluğunun gösterilmesidir. Onun için bu ikisi tamamıyla farklı şeyler. Kuantum teorisi böyle bir teori. Yani kuantum teorisi daha çok ilk başlarında düşünce teorileri olarak da ortaya çıkmış olsa da ondan sonra yapılan pek çok gözlemle doğruluğu kanıtlanmış bir teori. Şimdi şu soruyu sorabiliriz. Peki bu teorinin yanlış olma olasılığı var mı? Tabii. Yani bilim insanları bir teori kurdukları zaman bu teori sizin gözlemleriniz çerçevesinde doğrudur. Ne zaman ki bu teoriye aykırı bir gözleminiz olur, o zaman teori olduğu gibi çöker. Ama siz bunu destekleyici gözlemler, deneyler yapabildiğiniz sürece teori geçerlidir. Şimdi kuantum teorisi böyle bir şey. Bunun için çeşitli isimler var. Hatta ikinci kitap kapakları resmini alabilirsek. Evet, şimdi bu benim çok sevdiğim bir kitap. Soldaki İngilizce, sonra NTV yayınlarından çıktı. Zannedersem şimdi o yok piyasada. Say Yayınları aynı kitabı almış. Kuantum mekaniği diyoruz, kuantum teorisi diyoruz, kuantum fiziği diyoruz. Bunların hepsi doğru. Hatta kuantum kimyası da diyoruz, kuantum biyolojisi de diyoruz. Her ne kadar o elmayı ısıran arkadaşın dediği gibi olmasa da. Bir kuantum felsefesi de var. Burada mesela ilginçtir. İngilizce baskısında, orijinal baskısında bilimin en şaşırtıcı buluşu diye geçer. Türkçe baskısına bunu fiziğe çevirmişler. NTV yayınlanan fiziğin en gizemli sırrı alanı için, çizgi bilim. Sayınkinde ise atom altı, atom ve atom altı der zannedersen. Buradan sarı renk olduğu için göremiyorum.
Yeni fiziği anlamak, parçacıkları dahi anlamak için çalışmalar gibi bir şey yazıyor.
Evet. Şimdi yani her türlü diyebiliriz kuantum teorisi, hepsi kuantum mekaniği, kuantum fiziği şeyinde mümkün. Şimdi mekanik dediğimiz şey aslında tanım olarak cisimlerin kuvvet altında etkilemek, nasıl davrandıklarını çalışmak. Biz klasik mekanik dediğimiz konu ise Newton yasaları. 1700'ler, 1600'lerde, 17. yüzyılda ortaya çıkan Newton yasaları. Newton yasaları felsefik açıdan bizim deterministik dediğimiz yasalar. Deterministik nedir? Ben bir sistemin özelliklerini biliyor isem, örneğin bunun bulunduğu yeri biliyorsam, hareket ediyor mu etmiyor mu onu biliyorsam, bunun üzerine etki eden bir kuvvet varsa biliyorsam, ben bunun davranışını bütün gelecek için tahmin edebilirim. İşte onun için liselerde, üniversiteye giriş sınavlarında işte topu atarsam eğik atışta nereye düşer gibi bir sürü soru vardır. Bunları Newton yasalarıyla çözeriz. Burada her şey deterministik, yani bulunabilir demektir. Hatta bununla ilgili enteresan bir şeytan var. Bilimde birkaç tane şeytan vardır. Dinin şeytanlarından farklı, gördüğümüz şeytanlardan farklı olarak. Bunların en büyüklerinden biri de Laplace şeytanıdır. Laplace diyor ki, yani öyle bir şeytan var ki dünyadaki bütün bilgiler onun elinde. Bu bütün bilgiler varsa elinde dünyanın bütün geleceğini de şey olarak biliyor. Bu klasik mekaniğin, klasik fiziğin felsefesi. Buna aksine bir örneğimiz de var aslında. Yani deterministik bir sistemi uzun vadeli olarak tahmin edebilebiliriz. Bu da kaos teorisi. Yani bir aralar çok popülerdi. Kaos teorisi der ki, eğer evet Newton dediği gibi bütün bunları bilsek bile geleceği tam olarak tahmin etmemiz mümkün değil. Hatta herkesin verdiği örnek vardır, işte kelebeğin kanatlarını çırptığı zaman buradan 100 kilometre ötede hava nasıl değişir bunu kestiremeyiz. Çünkü çok kompleks bir olaydır. Bu tahminle ilgili benim çok sevdiğim bir şey var. Yani biraz daldan dala atlıyorum ama yavaş yavaş toplayacağım herhalde. Niels Bohr geleceği tahmin etmekle. Niels Bohr bir Danimarkalı bilim adamı, kuantum mekaniğinin ilk kurucularından biri. Onun çok güzel bir sözü var. Einstein'a da atfediliyor ama esasen Niels Bohr'dan. Niels Bohr diyor ki, tahmin etmek çok zor bir iştir. Bilhassa geleceği tahmin etmeye çalışıyorsanız. Yani bu bir Danimarka atasözü olduğunu söylüyor. Niels Bohr deyince aklıma birkaç başka şey geldi. Niels Bohr'un oğlu da, Niels Bohr Nobel ödülü kazandı fizikte. Pek çok kuantum mekaniğini oluşturan insanlar gibi. Niels Bohr'un oğlu da Nobel ödülünü aldı. Ben kaç kişi bu şekilde baba oğul Nobel ödülü almış diye bakınca aslında sayı bayağı yüksek. 6 tane baba oğul var Nobel ödülünü alanlar. Ondan sonra daha da karmaşık olarak aile içi, bilhassa Madame Curie ve eşiyle ilgili pek çok şeyler var. Niels Bohr kuantum mekaniğinin çok önemli isimlerinden biri. Şimdi bir fıkra var Niels Bohr'la ilgili, bunu da söylemem lazım. Şimdi bir ziyaretçisi Niels Bohr'un ofisine geliyor ve şeye bakıyor, onunla konuşmak üzere, röportaj yapmak üzere hatta. Ve Niels Bohr'un kapısının üstünde bir at nalı var, asılı bir at nalı var. Asılı at nalı genelde uğur getirdiğine inanılan bir şey, uğur getirir diye asılır. Misafir şaşırıyor, Niels Bohr, siz diyor bu kadar ünlü bir bilim adamısınız, bilime inanıyorsunuz. Şansa da, uğur getirine de inanıyor musunuz? Niels Bohr'un sözü çok güzel. Tabii ki inanmıyorum diyor. Ama anladığım kadarıyla inansan da inanmasan da atnalı işe yarıyor diyor. Şeyi bu. Niels Bohr'la ilgili pek çok hikaye var tabii. Şimdi kuantum mekaniği, bu Newton mekaniğine ek olarak bir de Maxwell'in elektromanyetik teorisi var. Bu da 1800'lerde. O zamana kadar yapılan düşüncede Newton yasaları ve Maxwell yasaları ile her türlü gözlemi açıklayabileceklerini düşünüyorlar. Ve açıklıyorlardı. Ta ki 1900 yıllarına geldiğinde ortaya bir takım deneyler çıkıyor. Ve bu deneyleri ne yapsalar, ne Newton yasaları, ne Maxwell yasaları bu deneyleri anlatamıyor. Demin size diyordum ya, bir teori tersine örnekler bulunmadığı sürece doğrudur. Ama bir tane tersine örnek bulduğunuz zaman o teori yıkılır. Şimdi burada da aslında üç tane ana büyük deney var. Bunlardan hiç bahsetmeyeceğim çünkü soruları açıklamak da oldukça zaman alıcı olabilir. Bir tanesi kara cisim ışıması deriz, bir tanesi fotoelektrik etki deriz, bir tanesi de hidrojen ışımasıdır. Şimdi fotoelektrik etkinin de şöyle bir hoş tarafı var. Fotoelektrik etkiyi çözen Albert Einstein'dır. Ve Einstein 1921 yılında fotoelektrik etkiyi çözmesinden dolayı Nobel ödülü alıyor. Fakat bu Nobel'e ilk aday gösterilmesi değil. Einstein aşağı yukarı 8. aday gösterildiğinde şeyi alıyor. Şimdi Nobel'de şöyle bir kural var. Bir düşünceyle Nobel alamazsınız. Muhakkak bir icat olması lazım. Yani bir deneyle desteklenebilir olması lazım. Einstein'ı herkes görecelik teorisiyle biliyor. Neden onunla almadı? Çünkü o zamanki deneylerle bu teori kanıtlanamadı. Kanıtlanamadığı için Einstein'a ancak fotoelektrik etkiden verdiler. Tabii bir başka şeyde dedikodu da Einstein Yahudiydi ve o dönemler Yahudi aleyhtarlığının gene yoğun olduğu dönemler. O nedenle Einstein'a bu ödül verilmedi. Şimdi bu üç tane deneyi Newton yasalarıyla şey yapamadık. Newton'la ilgili bir resim karikatür var. Onu görebilir miyiz? Ağaçlı olan, evet. Evet. Newton elmayı başına düştüğü için yasaları buldu diye anlatılır fıkralarda. Burada da aynı elma Newton yasalarının ölümüne neden oluyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi bu üç deney ve ondan sonraki pek çok özellik kuantum teorisiyle anlatıldı, açıklandı. Bu ama Newton teorisini bizim bir tarafa attığımız anlamına gelmiyor. Çünkü lise sınavlarında o uzak eğik atış problemi soruluyor ve çözümü de doğru çıkıyor. Çünkü Newton yasaları gözlediğimiz dünyanın belirli bir bölgesinde işe yarıyor. Kuantum yasaları daha düşük boyutlarda, molekül boyutunda, atom boyutunda, atom içi boyutunda, çekirdek boyutunda kuantum yasaları bunun yerini alıyor. Onun için biz bir molekülün, bir atomun özelliklerini incelemek istersek Newton yasalarını kullanamayız. Muhakkak kuantum yasasına dönmemiz lazım. Ama bu kalem şöyle döndürdüğüm zaman ne zaman durur sorusu doğal olarak Newton yasalarıyla kolaylıkla yapılabilir. Şimdi bu teorinin ortaya çıkışının tarihçesi konusunda benim bir takım endişelerim var. Belki onu birazdan bahsederiz. Birkaç ilginç nokta. Çok yazılmış kitap var kuantum konusunda. Gerek kuantum mekaniğinin, yani ders kitaplarından bahsetmiyorum. Popüler bilim kitapları arasında pek çok yazılmış kitap var. Türkçe'de ilk kitabı Osman Bahadır'ın Sarkaç web sitesine yazdığı bir yazıdan ben öğrendim. 1940 yılında Refik Fenmen tarafından yazılmış. Yeni kuanta fiziği ve felsefi ehemmiyeti diye İTÜ'nün kurucularından olan bir bilim insanı, ilk bilim insanlarından bile olabilir şeyi Türkiye'de 1940 yılında. Bu demin bahsettiğim, resmini gösterdiğim kitap çok ilginç bir çizgi roman. Fakat kuantum mekaniğinin doğuşunu, gerekçelerini, nasıl çalıştığını kabaca son derece doğru bir şekilde anlatıyor. Onun için bu konuya ilgisi olan insanlar varsa ben korkunç öneririm bu kitapların herhangi birini. Bir de arkadaşım Tekin Dereli'nin Kuantum Dünyası kitabı var gene Türkçe olarak. Bu kitapta oldukça olayın tarihçesini anlatıyor. Şimdi kuantum teorisinin tam çıkış tarihi konusunda biz arkadaşlarla konuştuğumuz zaman da aramızda biraz kavga çıktı. Ben kuantum teorisinin çıkışını 1900 yılı bu deneyler ve çözülememesi olarak alıyorum. Ama kuantum teorisinin tam matematiksel ortaya konuşu 1920'lerin sonlarına doğru. Onun için hangisini doğum tarihi olarak alıyoruz biraz değişik. Avrupa'da doğuyor. Daha çok Almanca konuşan ülkelerden Avusturya, Almanya, İsviçre ama işte Danimarka, Nisborg gibi İngiltere bu işin içerisinde. Ve hatta o kadar çok içerisinde ki benim doktora yaptığım yıllarda 70'lerde biz toplantıya gittiğimiz zaman insanın yarısı Alman aksanıyla İngilizce konuşurlardı. Almanya'dan gelen bilim insanları. Ve bunlar o ortamda, savaş öncesi ortamda çok enteresan bir şekilde birbirleriyle iletişiyorlar. Ve aralarında çok fazla sayıda tartışma oluyor, çok kavgalar oluyor. Ve bunların hepsini ben bir araya getirerek yazan bir kitap açıkçası bulamadım. Çok fazla sayıda kitap olmasına rağmen. Sonra da internette bir başka yazarın şöyle bir görüşü vardı. Diyor ki kuantum tarihinin kitabını yazmak mümkün değildir görüşü. Bunun arkasında da şu gerekçe var. Bilim tarihi yazmak başlı başına zor bir iştir. Çünkü hakikaten tarih okumayı bilmeniz lazım, tarih yazmayı bilmeniz lazım. Ama bunun ötesinde o sahayı anlayacak, yorumlayacak kadar da o sahayı bilmeniz lazım. Genelde bu çok şey olmuyor. Ve bu aradaki ilişkiler o kadar grift ki, karmaşık ki ve bir sürü de dedikodu kısmı var. Ben mesela çok seneler önce ilk kuantum insanlı, bilim insanlarından Hund'un bir konuşması dedim. O zamanlar 84-85 yaşında. İşte Heisenberg'le Schrödinger arasındaki, Schrödinger'le Heisenberg'le Bohr arasındaki bütün kavgaları anlattı. Bir konuşma boyunca çok da zevkliydi. Heisenberg'in mesela o zamanlar Nazi olduğu gibi bir takım izlenimler var. Çünkü Nazilerle beraber çalışıyor. Buna mukabil pek çok insan Yahudi olduğu için bunlardan dışarılanıyorlar. Heisenberg'in Bohr'u Almanya'ya getirme çabaları var. Başka dedikodular neler var? Mesela biraz magazin programı gibi oluyor ama mesela Schrödinger'in çapkınlığı çok meşhurdur. Schrödinger çok önemli 4 tane makale yazıyor. 1926 yılıdır zannedersem. Ve bunları Alpler'de bir kış tatilinde, Noel tatilinde yazıyor. Küçük bir köyde. Orada yanında da bir kız arkadaşı olduğu söyleniyor, biliniyor. Fakat bu kişinin kimliğini kimse bilmiyor. Daha sonra Schrödinger eşiyle beraber bir başka bayan arkadaşı var. Avrupa'dan kaçıp İngiltere'ye gidiyorlar. İngiltere'de iki eşinin de aynı muameleyi görmesini istiyor. Fakat İngiltere gibi nispeten liberal olan bir ülke bunu kabul etmiyor. Ve çok enteresandır İrlanda'ya gidiyor. Tam Katolik bir toplum ve İrlanda'da bu çalışmalarına devam ediyor. Şimdi kuantum mekaniğinin aslında bu matematiksel bir teori. Bunun 3 tane formülasyonu var. Heisenberg, Schrödinger ve Dirac. Dirac da bir İngiliz bilim insanı. Bunların anlaşılması en kolay olan da Schrödinger'e ait. Onun için herhangi bir arkadaş biraz kuantum mekaniğinin matematiksel temellerini öğrenmek ister ise bakacağı genelde Schrödinger gösterimi olması lazım. Bizim de mesela kimya alanında daha en çok kullandığımız şey de budur. Şimdi bütün bu çalışmalar yalnız çok ciddi bir matematik altyapısı gerekti. O yüzden bu konuşmada hani onların nerede arada farklılıklar nedir, ne şekilde kullanıyor gibi bir şeye girmemiz maalesef mümkün değil.
En başta konuşmanın başında şeyden bahsetmiştiniz. Kuantum gizemli, buna da tekrar döneriz dediniz. Kuantumu gizemli yapan şey ne? Bu kadar matematiksel bir şeyken.
Tabii. Aslında çok doğru soru. Bu kadar matematiksel nasıl oluyor da gizemli oluyor? Şimdi Newton yasaları, klasik mekanik deterministik dedik. Kuantum mekaniği probabilistiktir. Yani tamamıyla olasılıklara dayanır. Olasılıklar olunca bunların içerisinde, bu olasılıkların içerisinde hangisi doğrudur şeyi o kadar kolay anlaşılabilir bir şey değil. Siz örneğin tavla oynuyorsunuz. Tavladaki bütün olasılıkları bilirsiniz. Ama sonuçta bunların bir tanesi gelecektir. Ona göre oyununuzu düzenleyeceksinizdir. Şimdi bu şeyde de mesela Schrödinger'in kedisi herkesin çok bildiği bir deneydir. Düşünce deneyidir. Bu düşünce deneyinde bir kutunun içinde kedi var. Bir zehir içeren tüp var. Yaptığınız deneyin sonucuna göre bu tüp açılabilir, zehir yayılabilir veya yayılmayabilir. O zaman Schrödinger şu soruyu soruyor. Bu kedi ölü müdür, canlı mıdır? Şimdi bu soru normal, o zaman tekrar kuantum açısından bakalım. Bu sorunun kuantum açısından yanıtı, kedi hem ölüdür hem diridir. Şimdi bu soru aslında normal hayatımızda bize bir anlam ifade etmiyor. Yani kedinin hem ölü hem diri olmasının bize bir yararı yok. Ne yaparım? Kutuyu açar bakarım. Kutuyu açtığınız zaman kuantum mekaniği der ki bu ölü ve diri hallerinden birine yıkılırız ve onu gözleriz. Yani bir gözlem yaptığınız zaman bütün bu olasılıklar bir şeye iner. Şimdi bu bizim mantığımıza uygun bir şey değil. Zaten mantık dediğimiz şey nedir? Mantık dediğimiz şey gözlemlerimizdir. Yani bir şey niye rasyoneldir? Siz bunların yapıldığını görmüşsünüzdür, bunun çalıştığını görmüşsünüzdür. O halde bu rasyonel bir yaklaşımdır dersiniz. Ama siz bu konuda hiçbir şey görmediyseniz, o zaman bunun mantıkla açıklamasını yapmamız mümkün değil. Şeylerden biri bu. Mesela matematiksel olarak ifade edildiğinde hiçbir sorun yok. Dalga fonksiyonu yazıyorsunuz veya eş değerlerini. Her şey gayet açık. Ama bunu anlatmaya bir resim gibi anlatmaya çalıştığınız zaman orada deniz bitiyor. O iş o kadar şeydi. O yüzden bu gizem geliyor. Mesela bu teorinin tamamı çok şaşırtıcı. Ben öğrencilere hep şunu diyorum. Eğer ben size bu anlattığım şeylere şaşırmıyorsanız o zaman anlamadınız. O zaman bir daha üzerinden geçmemiz lazım. Örneğin Schrödinger gösteriminde atomlar, moleküller bir dalga fonksiyonuyla anlatılır. Dalga fonksiyonu bir dalga hareketi. Ama ben bu kaleme baktığım zaman burada bir dalga hareketi falan görmüyorum. O halde bu nasıl oluyor da bunu dalga hareketiyle açıklıyorum derseniz, demin bahsettiğim mantığa geliyor. Ben bunun içerisindeki atomların elektronları görmediğim için, şu son yıllara kadar hiç de görmediğimiz için, buradaki dalga hareketi nereden geliyor, nasıl bir şeydir, ben bunu mantıksal olarak açıklayamam. Basit bir şeyi kuramam, benzerlik kuramam. O nedenle kuantum dünyası dediğimiz dünya ile çok küçük boyutlarda, gerçek dünyada gözlem yaptığımız dünya arasında birebir ilişkiyi kurmaktan biraz çekilmemiz gerekir. Ama bazı sonuç edeceksin ki o zaman peki bunun doğruluğunu nereden biliyorum? Madem gözlemi de yapamış. Ama tabii yaptığımız çok sayıda gözlem var, çok sayıda deney var. Ben iki tane örnek vereyim size. Bir tanesi bu bir tarafınızı kırdığınız veya incittiğiniz zaman hastaneye gidersiniz, size MR çekiliyor. MRI dediğimiz şey, olay. Aslında bunun kökeni nükleer manyetik rezonans dediğimiz kimyacıların bulduğu bir teknik. Bu tekniği nasıl çalıştığını klasik mekanik kullanarak anlatamazsınız. Burada da bir dalga hareketi var, burada da bir kesikli enerji var. Bütün kuantum yasaları burada çalışıyor ama sonuçta doktorunuza gittiğiniz zaman doktorunuz size filmi çıkarıp onun etrafına bakabiliyor. Yani bunu Newton yasalarıyla veya dediğim gibi başka şeylerle açıklamanız mümkün değil. İkincisi de tünelleme dediğimiz bir olay var. Çok kabaca eğer ben bu kalemi bu bardağa doğru atarsam, burada bardak kalem gözükmedi ama buraya doğru atarsam kalemin enerjisi bardağı ya kırar ya kıramaz. O klasik olarak bu çarpar geri düşer. Ama kuantum mekanik olarak ben bunu attığım halde enerjisi az olduğu halde hangi halk hikayesindeydi o? Ferhat'la Şirin'de dağı tünel kazması gibi, dağı kazma yıkması gibi kalem de bunun içinden geçiyor olabilir. Şimdi bunu benim mantıksal olarak kabul etmem mümkün değil. Benim gözlemlediğim mantıkla. Ama bundan dolayı 1986 yılında fizik Nobel'i verildi. Bunu kullanarak mikroskoplar yapıldı. Bu mikroskoplar bugün bizim mesela malzeme bilimi yapan insanların en büyük yardımcısı. Çünkü atoma kadar bir malzemenin molekülüne kadar resimlerini çekmemiz mümkün oluyor. O halde kuantum mekaniğinin söylediği yasalarla bizim yaptığımız gözlemler arasında da bir ilişki var. Bütün bu şeyleri koyunca, yani anlaşılmaz, mantığıma uymuyor deyince gizem ortaya çıkıyor. Yani buradan ben bunu kullanırım, başka işlere şey yaparım diye.
Süremizin de sonuna gelmek üzereyiz. Son soruyla kapatmak istiyorum. Kuantum teorisinin bilimde devrim olarak adlandırılıyor olmasının sebebine ve neden devrim?
Tamam. O zaman şu. Bir, kuantum teorisi başlangıçta ciddi bir fizik olarak ortaya çıktı. Yanında tabii felsefik görüşü de oluşmaya başladı. 1950'lere kadar bu böyle gidiyor. 1950'lerde kimya alanına sıçradı. Bunun ana nedeni de kuantum mekaniksel bir hesap yapabilmek için çok ciddi boyutta bilgisayarlara ihtiyacınız var. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bizim bakabildiğimiz problemlerin şeyi de arttı. 1950'lerden itibaren bir sürü alınmış kimya Nobel'i var kuantum mekaniği kullanılarak. Şimdi bu diyetisyen arkadaşımızın görüşlerinden farklı olarak kuantum biyolojisi de yavaş yavaş oluşma yönünde. Bizim büyük sorunumuz molekül büyüdükçe hesapların zorluğu çok fazla artıyor. Onun için önümüzdeki yıllarda bilgisayar teknoloji geliştikçe biz bunu biyolojiye de aktaracağız. Temelinde de matematik var. Ne oldu? Sizin elinizde bir teori var. Matematiksel, fiziksel olayları açıklıyor, kimyasal olayları açıklıyor, biyolojik olayları açıklamaya başlıyor. Burada şeyin Dirac'ın bir lafı var. O zaman demiş ki, bu 1930'larda söylenen bir laf, biz fiziğin çok büyük bir kısmının ve kimyanın tamamının, biyolojiyi katmıyor çünkü moleküler biyoloji o zamanlar doğmamış. matematiksel incelemesini yapacak temel yasalar büyük ölçüde bilinmektedir kuantum teorisi. Güçlük sadece bu yasaların uygulanması sonucunda çıkan denklemlerin çözülemeyecek derecede karmaşık olmasıdır. Bilgisayarlarla artık biz bu denklemleri bayağı büyük ölçüde çözebiliyoruz. Ben bu gizemle ilgili iki şeyle bitireyim. Biraz daha vaktimiz var mıydı? Bu önce bir karikatür olacak. İlk başta yanlışlıkla koyduğumuz 4 kareden oluşan karikatür. Evet. Bu benim çok çok hoşuma giden Abstruse Goose diye bir web sitesi var. Bilimsel karikatürler. Buradan biraz kısaltılmış hali. İki çocuk yatıyorlar, düşünüyorlar. Her hafta başıma gelen bir durum açıklıyor. Düşünüyor. Birden galiba sonunda kuantum mekaniğini anladım diyor. Son karede de yok artık geçti diyor. Bu aslında ara ara bize de çok olan bir şey. Yani bir şeyi düşünüyorsun, anlıyorsun. Ondan sonra o bir an bir takım şeyler size doğuyor diyelim. Ve ikinci aşamada onu bazen sürdürebiliyorsunuz, bazen sürdüremiyorsunuz. Son olarak John Wheeler'ın bir sözü var. 2000 yılında söylemiş. Ben diyor, kendi otobiyografisi için zannedersem bu sözü söylüyor. Şu başlığı önerirdim diyor. Kuantum, şan ve utanç. Neden? Neden şan? Çünkü fiziğin hiçbir dalı yok ki kuantum tarafından aydınlatılmasın. Bu çok önemli bir cümle. Ben buna dediğim gibi kimyanın çok büyük kuantum tarafından aydınlatılıyor. Ekliyorum. Biyolojide de bayağı bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Şan kısmı bu. Utanç nasıl oluyor da kuantum oluyor hala bilmiyoruz. Bu da dediğim gibi mantıkla birleştirmeye çalıştığımız zaman karşımıza çıkan utançlık bir durum, utanacak bir durum değil. Bilim böyle ilerliyor. Ama ilginç bir nokta.
Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Ersin Yurtsever'di. Kendisiyle kuantum teorisi üzerinden nedir, ne değildir konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.